kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 3. Ayrım. Brennan sandalyesine kaçamak bir bakış attı, sonra başını çevirdi. Bu tehlikeli bir görev Stone. Başarılı olman için ne gerekiyorsa sağlanacak. Ama garantisi yok. Hiçbir şeyin garantisi yoktur. Başkan yerine oturdu. Ellerini üçgen şeklinde birleştirdi. Kendisiyle karşısındaki arasına bir kalkan yerleştiriyordu bilinçsizce. Brennan bir şey söylemeyince Stone konuşmaya başladı. Benim kefaretim bu, değil mi? Başkan ellerini indirdi. Benim kefaretim bu, dedi Stone tekrar. Kimse dava açmak istemiyor. Çünkü bir sürü hoş olmayan şey ortaya çıkacak ve şu anda ölmüş olan bir sürü devlet memurunun adı lekelenecek. Siz de benim öldürülmemi isteyemiyorsunuz çünkü az önce dediğiniz gibi medeni bir insan bunu yapmaz. Kelimelerini dikkatli seçmiyorsun, dedi Brennan sakince. Doğru mu, değil mi? Arada kaldığımı anlamalısın. Vicdanınız olduğu için özür dilemeyin efendim. Sizin yerinizde oturan ve hiç vicdanı olmayan kişiler için de çalıştım. Eğer başarısız olursan bitersin. Ruslar çok acımasız. Bunu sen herkesten iyi bilirsin. Peki ya başarılı olursam? O zaman hükümetin kapını çalacağı korkusunu bir daha yaşamayacaksın. Öne eğildi. Kabul ediyor musun? Stone başıyla onayladı ve ayağa kalktı. Kabul ediyorum. Kapıda durdu. Eğer geri gelemezsem, arkadaşlarıma ülkeme hizmet ederken öldüğümün söylenmesini isterim. Başkan başıyla onayladı. Teşekkürler, dedi Oliver Stone. Bölüm 3. Oliver Stone ertesi gece senelerce durduğu yerde duruyordu yine. Beyaz Saray'ın karşısındaki 7 dönümlük Lafayette Parkı'nda. Aslında Başkan Parkı'ydı ismi. Ama şimdi o isim, Beyaz Saray'ın güneyinde kalan Lafayette Parkı'nı ve elipsi de içine alan 50 dönümlük bir alanı kapsıyordu. Lafayette Parkı bir zamanlar Beyaz Saray'ın gerçek bir parçasıydı. Ancak Başkan Thomas Jefferson, Pennsylvania Caddesi'ni tam önünden geçirince park da o görkemli bölgeden ayrılmıştı. 200 yıldır farklı amaçlar için kullanılmıştı park. Mezarlık, köle pazarı, hatta yarış pisti bile olmuştu. Ayrıca metrekare başına düşen sincap sayısı dünyadaki diğer parkların üzerindeydi. Bunun nedenini hiç kimse bilmiyordu artık. Stone elindeki "Gerçeği istiyorum" yazılı pankartı içeride ilk kez yere vurduğundan beri çok değişmişti park. Stone gibi elinde sert pankartlar ve eski püskü çadırları olan göstericiler gitmişlerdi. Pennsylvania Caddesi, Oklahoma bombalandığından beri araç trafiğine kapalıydı. İnsanlar, kurumlar ve ülkeler korkuyordu ve Stone onları suçlamıyordu. Franklin Roosevelt yaşasaydı ve Beyaz Saray'da olsaydı, o meşhur lafını tekrar ederdi. Korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir. Ama bu sözcükler bile yeterli olmayabilirdi. Öcü ortaya çıkmış, insanların kalplerindeki ve akıllarındaki savaş algısını kemirmeye başlamıştı. Stone parkın tam ortasına Andrew Jackson'ın atlı heykeline baktı. New Orleans Savaşı'nın kahramanı ve Amerika'nın 7. başkanıydı. Jackson, muazzam bir Tennessee mermerinin üzerine oturmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez birinin at üstünde heykeli yapılmıştı. Heykelin etrafı demir çitlerle çevrelenmiş, sağına soluna eski toplar yerleştirilmişti. Özgürlük Savaşı'nın anısına 4 heykel daha yapılmıştı. Yeşilliğin her bir köşesine kahramanlar yerleştirilmişti. Jackson'ın kuzeyinde rengarenk çiçekler ve yeni dikilmiş kocaman bir ağaç vardı. Ağacın 3 metre ilerisindeki eğimli direklerin etrafı sarı şeritle çevrelenmişti. Çünkü açık çukurlar çok derin ve genişti. Çukurların yanına mavi muşambalar serilmiş, çıkarılan toprak onların üzerine yığılmıştı. Stone'un bakışları yukarılara kaydı. Keskin nişancıların oralara yerleştirildiğini biliyordu ama onları göremiyordu. Çoğunun şu anda muhtemelen kafasını nişan almış olduğunu düşündü. Lütfen tetiği çekmeyin beyler, beynimin yerinde kalmasını istiyorum. Beyaz Saray'daki resmi davet bitmek üzereydi. Bütün VIP konuklar dışarı çıkmaya başlamıştı. İngiltere Başbakanı da bu konuklardan biriydi. Konvoyu, onu parkın kuzeyindeki Blair Köşkü'ne götürmek için kapıda bekliyordu. Ziyarete gelen yüksek mevki sahipleri orada kalırdı. Aslında bu köşk kısa bir yürüyüş mesafesi uzaklıktaydı. Ama devlet başkanları artık hiçbir yerde, hiçbir zaman güvende yürüyemiyorlar diye düşündü Stone. Dünya onlar için de çok değişmişti. Stone başını çevirdiğinde oval havuzun yanındaki bankta oturan genç bir kadın gördü. Parkın doğu tarafında Jackson'ın heykeliyle Polonyalı general Tadeusz Kosciuszko'nun heykelinin arasındaki yoldaydı. İngiliz kolonilerin İngiltere'den kurtulmasına yardım etmiş olan general ile aynı ülkenin liderinin bu heykele bakan bir yerde kalıyor olması tuhaftı. Stone'un gözünden kaçmamıştı bu durum. Kadının altında siyah, bol bir pantolon ve üstünde ince, beyaz bir ceket vardı. Yanında büyük bir çanta duruyordu. Uyukluyormuş gibi görünüyordu. Garip, diye düşündü Stone. Gecenin bu saatinde insanlar Lafayette Parkı'nda uyuklamazdı. Parktaki tek kişi o değildi. Stone, kuzeydeki ağaçlara doğru bakınca, takım elbiseli, elinde çanta olan bir adam gördü. Sırtı Stone'a dönüktü. Alman subayı Friedrich Wilhelm von Stuben'in heykeline bakmak için durmuştu. Friedrich de Deli Kral George'u geri göndermeleri için kolonilere 200 yıl önce yardım etmişti. Stone daha sonra koca göbekli, kısa boylu bir adamın kuzey kısmından parka girdiğini gördü. Aziz John Kilisesi'nin olduğu taraftan geliyordu. Üstünde jogging kıyafetleri vardı ama biraz daha yürüyecek olursa oracıkta kalp krizi geçirecekmiş gibi duruyordu. Geniş göbeğine bir kemerle iPod benzeri bir şey takılmıştı. Kulaklıkları da vardı. Dördüncü bir kişi daha vardı parkta. Bir sokak çetesinin adamı gibi görünüyordu. Kafasında koyu renk bir bandana vardı. Dar bir kot pantolon, kaslarını ortaya çıkaran bir tişört, asker ceketi ve ağır botlar giymişti. Adam yavaşça parkın ortasına doğru yürüyordu. Çok garip bir şeydi bu. Etrafta her zaman fazlasıyla polis olduğu için sokak çeteleri Lafayette Parkı'na neredeyse hiç gelmezlerdi. Ve böyle bir gecede bu adamın burada olması gerçekten çok garipti. Resmi yemekler herkesi geriyordu. Devreye gezen askerler çok daha dikkatli oluyor, polislerin eli tetiğe biraz daha yakın duruyordu. Öyle zamanlarda birilerini önce vurup parçalarını sonra toplama konusundaki eğilimleri de artıyordu. Liderlerden birine bir şey olursa kimse bu işten sıyıramazdı. Başlar gider, emeklilik gelirdi. Ama Stone buraya bunları düşünmek için değil, Lafayette Parkı'nı son bir kez görmek için gelmişti. 2 gün içinde bir ay sürecek eğitim için yola çıkacaktı. Sonra da Meksika'ya gidecekti. Kararını çoktan vermişti. Deve kulübünün üyesi olan arkadaşlarına bu işten bahsetmeyecekti. Eğer söylerse gerçeği anlayabilirlerdi ve bunun sonucu da hiç iyi olmazdı. Kurban edilmeyi hak eden kendisiydi, arkadaşları değil. Derin bir nefes alıp etrafına baktı. Jackson'ın heykelinin yanındaki ginkgo ağacını görünce gülümsedi. Yeni getirilen akça ağacın karşısında duruyordu. Bu parka ilk geldiğinde mevsimlerden sonbahardı ve ginkgo ağacının yaprakları inanılmaz parlak bir sarıya bürünmüştü. Muhteşem bir görüntüydü. Şehrin her yerinde bu ağaçtan vardı ama parkın içindeki tek ginkgo ağacı buydu. Ginkgo ağaçlarının 1000 yıldan fazla yaşayabildiğini düşünen Stone, buranın 10 yüzyıl içinde ne hale gelebileceğini merak etti. Ginkgo ağacı hala burada olacak mıydı? Ya caddenin karşısındaki büyük beyaz bina? Son bir kez buradan ayrılmak için dönüyordu ki, caddenin aşağısından kendisine doğru gelen bir şey dikkatini çekti. İşte burası onun sevgili parkıydı. Bölüm 4. Güçlü motorların sesi, yanıp sönen ışıklar ve siren sesleri Stone'un dikkatini çekti. Başbakanın konvoyunun Beyaz Saray'ın batı kısmından çıkıp Blair Köşkü'ne gidişini izledi. Aslında 3 konağın birleştirilmesinden oluşan köşk çok genişti. öyle ki Beyaz Saray'dan bile daha geniş bir alana yayılıyordu. Parkın hemen batısına, Pennsylvania Caddesi'ne bakan kısma yapılmıştı. Başkanların ve başkan yardımcılarının, personellerinin bir kısmının ofisinin de bulunduğu eski idarehane binasının tam karşısındaydı. Gizli servisin konvoy yola çıkmadan önce etrafı boşaltmamış olması Stone'u şaşırtmıştı. Etrafa bakındı. Kadın uyanmış, cep telefonuyla konuşmaya başlamıştı. Takım elbiseli adam von Steuben heykelinin yanında oyalanıyordu. Sırtı hala Stone'a dönüktü. Jogging yapan adam Jackson heykeline doğru gidiyordu. Park o kadar da büyük değildi ama serseri hala Lafayette'te geziniyordu. Şimdiye kadar gezmesini bitirmiş olmalıydı. Bir şeylerin ters gittiği açıktı. Stone önce batıya gitmeye karar verdi. Artık buradaki protestoculardan biri değildi. Ama Lafayette'i bütün tehlikelerden korunması gereken, kendine ait bir yer olarak görüyordu. Aniden Meksika'ya gidecek olması bile değiştirmemişti bunu. O anda henüz bir tehlike hissetmemişti ama durumun her an değişebileceğinden korkuyordu. Şimdi tam karşısında duran jogging yapan adama dikkatle baktı. Adam durmuş, iPod'unu kurcalıyordu. Stone'un bakışları banktaki kadına kaydı. Cep telefonunu yeni kapatıyordu. Stone, parkın güney köşesindeki Fransız general Comte de Rochambeau'nun heykelinin yanına gitti. Hemen yandaki Jackson bölgesi ve Pennsylvania Caddesi kavşağında güvenlik görevlileri Kevlar'ın duvarına çıkmış, hafif makineli tüfeklerini çıkarmış, başbakanın gelişini bekliyorlardı. Stone yürürken serseriyle yüz yüze geldi. Adam bataklık kumu üzerinde yürüyor gibiydi. Hareket ediyordu ama ilerlemiyordu. Ceketinin altında bir silah vardı. Stone karanlıkta bile tabancanın o tanıdık şişliğini fark edebiliyordu. Çok cesurca bir hareket diye düşündü. Çatıya tünemiş keskin nişancılardan birinin her an tetiği çekebileceğini göze almadan buraya silahlı gelmezdi insan. Eğer gelirse bir sonraki adım aileden birinin cenaze için resmi bir özür yazısı alması olurdu. O zaman neden bu adam hayatını riske atıyordu ki? Başbakanın Blair Köşkü'ne gireceği yerle serserinin arasındaki potansiyel mermi yolunu belirlemeye çalıştı Stone. Öyle bir yol yoktu. Tabii eğer adamın silahı kurşunlarını köşelerinden bükerek fizik kurallarına karşı gelirse iş değişirdi. Stone bakışlarını parkın kuzeybatı kısmındaki takım elbiseli adama çevirdi. Adam hala heykeli inceliyordu. Normalde bir dakika sürerdi o iş. Ayrıca neden gecenin bu saatinde böyle bir şey yapmak için buraya gelmişti ki? Adamın elindeki çantaya baktı. Aralarındaki mesafeden net olarak göremiyordu ama küçük bir bomba için yeterince geniş bir çantaydı. Ayrıca eğer bir suikast planlanıyorsa, adamla başbakan arasındaki mesafe ölümcül olabilirdi. Konvoy Batı İdarehane Caddesi'nin aşağısından Pennsylvania Caddesi'ne doğru ilerliyordu. Zırhlı tekerleklerin üzeri koruma doluydu. Sirenler yanıp sönerken yavaşça ilerliyordu konvoy. Şimdi Pennsylvania Caddesi'nden sola dönecek, Blair Köşkü'nün girişini örten meşhur yeşil tentenin yanındaki kaldırıma çekeceklerdi arabaları. Stone sağ tarafında bir hareket hissetti. Jogging yapan adam yine koşmaya başlamıştı. Stone emin olamıyordu ama şişman adam takım elbiseliye bakıyormuş gibi gelmişti ona. Stone'un dikkati kadına yöneldi. O da kalkmıştı. Çantasını omzuna atmış, parkın kuzeyine, Aziz John Kilisesi'ne doğru gidiyordu. Stone kadının uzun boylu olduğunu fark etti. Elbiseleri ince bedenine oturmuştu. Işığın azlığı, aralarındaki mesafe ve ağaçlar yüzünden kadının yüzünü tam olarak göremese de 30'lu yaşlarda olduğunu tahmin ediyordu. Bakışları yine yön değiştirdi. Parkın diğer tarafında takım elbiseli adam nihayet hareket etmeye başlamıştı. Parkın kuzeybatısındaki Decatur House Müzesi'ne doğru gidiyordu. Stone arkasından baktı. Şimdi serseri de ona bakmaya başlamıştı. Hiç hareket etmiyordu. Stone adamın parmaklarının tetiğe uzandığını gördü. Konvoy Pennsylvania Caddesi'nden döndükten sonra Blair Köşkü'nün önünde durdu. Ön kapılar açıldı. Bu tür limuzinlerin çıkışları malum sebeplerden dolayı hızlı olurdu. Yakından da uzaktan da ateş edilse kısacık bir süre içinde arabaya binilmesi gerekiyordu. Ama bu gece öyle bir acil durum olmadı. Tıknaz ve şık giyimli başbakan iki yardımcısının eşliğinde arabadan indi. Kendisinden önce de birçok liderin üzerini örtmüş olan yeşil tentenin altından geçti. Adamın sol bileğine kalın bir bandaj sarılmıştı. Herhangi bir tehlikeye karşı bütün gözler üzerindeydi. Araya İngiltere'den gelen güvenlik personeli de karışmıştı ama devlet büyüklerinin ziyaretleri sırasında her zaman olduğu gibi bu ağır koruma önlemleriyle de aslen Amerikan gizli servisi ilgileniyordu. Blair Köşkü'nün konumu yüzünden başbakanın yaralı ayağıyla limuzinden nasıl indiğini görmemişti Stone. Dikkatini parka verdi. Jogging yapan adam parkın ortasındaki çimlere doğru ilerliyordu. Stone başını çevirdi. Kadın neredeyse parktan çıkmıştı. Takım elbiseli adam ise H caddesindeki kaldırımdaydı. 5 saniye daha geçti. Sonra ilk silah sesi duyuldu. Kurşun yere çarpınca Stone'un 1,5 metre kadar solunda havaya toprak ve çimen parçaları fırladı. Ardından başka silah sesleri geldi. Kurşunlar yere çarpıyor, çiçekleri parçalıyor, heykellere isabet ediyordu. Ateş devam ederken Stone için her şey yavaşladı. Yere düşünce bakışı ateş hattına yöneldi. Kadın ve takım elbiseli adam görüş alanından çıkmışlardı. Serseri hala arkasındaydı ama o da yüzüstü uzanmıştı. Bir tek zavallı şişman adam canını kurtarmak için koşuyordu. Sonra bir anda Stone'un görüş alanından çıktı o da. Yok oldu. Ateş durdu. Bir süre sessizlik oldu. Stone yavaşça kalktı. Kalkarken gerilmemiş, tersine rahatlamıştı. Bu olay hayatını kurtarmış mıydı, kurtarmamış mıydı tahmin etmesi zordu. O anda bomba patladı. Lafayette Parkı'nın ortası duman ve enkaz içinde kalmıştı. Koca Jackson heykeli devrilmiş, Tennessee mermeri ortadan ikiye ayrılmıştı. Parktaki 150 yıldan fazla süren hakimiyeti göz açıp kapayıncaya kadar sona ermişti. Patlamanın şiddeti Stone'un ayaklarını yerden kesmişti. Düşerken kafasını sert bir şeye çarpınca başı döndü, midesi bulandı. Bir an etrafındaki her şeyin havaya uçtuğunu hissetti. Ciğerlerine duman, toprak ve bombadan kalan o mide bulandırıcı koku doldu. Patlamanın sesi kesilince çığlıklar, sirenler, asfalta sürtünen araba lastiklerinin sesleri ve daha fazla çığlıklar duyulmaya başlandı. Ama Oliver Stone bunlardan hiçbirini duymadı. Yerde yüzüstü yatıyordu. Gözlerini kapamıştı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 26. Devamı 4. ayrımda.